Ayrım 14, Yazılamayanlar, Sabahattin Önkibar, sayfa 198. Bahçeli şunları söyledi ve Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerinden bir demet. Tarih Ocak 2015. Erdoğan'ın başkanlık isteği, başkanlık hırsı parlamenter sisteme, yani mevcut devlet nizamına taban tabana zıttır. PKK ve mevcut çevrelerde al özerkliği, ver başkanlığı mutabakatını sağladığı anlaşılan Erdoğan'ın bundan sonra ısrarla açıktan siyaset yapacağı ve hatta 7 Haziran öncesi siyasi kampanya yürüteceği güçlü ihtimaldir. Erdoğan tek adam olmak için bastırmakta, son kozlarını oynamaktadır. Tarih Nisan 2015. PKK'nın desteğiyle başkanlık amacı güden Erdoğan, gün yüzü göremeyecek, heves ettiği bölünme anayasası elinde patlayacak. Tarih 9 Mayıs 2015. Başkanlık federasyon demektir, bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir. İmralı canisiyle pazarlıklarda yeni anayasayla bölünme yolunun açılması amaçlanmaktadır. Başkanlık sistemi bu ihanet sürecinin soruşturulması için istenmektedir. Beştepe Hanedanı ve AKP yönetimi aile boyu rüşvet ve yolsuzluk çamuruna batmıştır. 17-25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk çarkının döndürülebilmesi, Tayyip Erdoğan'ın bütün yetkileri elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır. Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilmesi bunun için istenmektedir. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beraatıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır. Beştepe'nin ve peşinde sürüklenen AKP'nin yeni Türkiye'den anladıkları ve murad ettikleri de budur. İstedikleri ve amaçladıkları bölünmenin, hırsızlık ve soygunun, hukuksuzluk ve zorbalığın önünün açıldığı, bu konuda Erdoğan'ın sınırsız yetkili olduğu karanlık bir Türkiye'dir. Tarih 5 Ocak 2016. Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine tümden karşı olup parlamenter sistemin revize edilerek geliştirilmesinden yanadır. Tarih 26 Mayıs 2016. Başkanlık sisteminin veya fiilen uygulansa da partili cumhurbaşkanlığının ileride aşırı bedellere mal olacağını bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Türk milletinin eseridir. Milletin ise başkanlık sistemi gelsin dediğine hiç kimse şahitlik etmemiştir. Başkanlık sistemi ve partili cumhurbaşkanlığı konusunda vereceğimiz destek, sunacağımız herhangi bir katkı zamanın ve şartların ruhuna uygun olacak şekilde yoktur. Kandil yetiştirmesi Türk düşmanı. Bahçeli'den bir başka açıklama. Bizim sarayla anlaştığımız namertçe söylendi. Cumhurbaşkanlığına evet dediğimiz, başkanlık sistemine sıcak baktığımız soysuzca iddia edildi. Bu alçak sözleri dolaştıranlar da yüz olmadığı için özür dilemediler. Bitmedi. Bahçeli Erdoğan için şunları da söyledi. Sayın Erdoğan, ya kandil yetiştirmesi ya Türk düşmanısın. Erdoğan da şeref ve mertlik işportaya düşmüş, hurdaya çıkmıştır. Erdoğan klinik bir vakadır. Alçaksın, şerefsizsin. Ey Erdoğan, sende hiç mi Allah korkusu yok? Özetle tablo böyle. Yani iki lider kanlı bıçaklı iken birden her şey ters yüz oldu. Tayyip ile Bahçeli kol kola girdi. AKP ile MHP neredeyse adı farklı ama amaçları bir olan partiler haline geldi. Bir muhabbet, bir kucaklaşma ki sormayın. Peki kısa süre içinde ne oldu da hem Tayyip Erdoğan hem Devlet Bahçeli bu ağır mı ağır sözlerini unuttular? Bu iki ismi çok sürpriz şekilde apansız yoldaş yapan neydi? Devlet Bahçeli apar topar Türkiye'nin anahtarını Tayyip Erdoğan'a niçin teslim etti? Neler oldu da Bahçeli başkanlık, federasyon ve bölünme demekti diye hücum ederken birden çark edip bizzat o rejimin önünü açtı? Bu mudur dava adamlığı? Bu mudur dava ve MHP? Bu mudur tutarlılık? Bu mudur ilkeli politika? Bu mudur doğru siyaset? Bu mudur ülkeye hizmet aşkı? Bu mudur devleti ve milleti sevmek? Bu mudur Türk milliyetçiliği? Bu sorunun cevabı şudur. Türkiye'de siyasetin artık hizmet, erdem ve ilkeler bazında yapılmadığının açıktan ilanıdır. Daha yalın ifadeyle, Türkiye'de hükmetmek ve koltuk adına yapılır. Bazıları iktidarı ister, bazıları MHP müdürlüğü koltuğu ile yetinir, zira kapasitesi ancak ona yeter. Öyle olmasaydı birbirine bu kadar ağır söz söyleyenler, çıkarları söz konusu olduğunda bir araya gelmezlerdi. Gelelim iki tarafın hesap ve çıkarlarına. Erdoğan'ınki referandumda Bahçeli desteğiyle önce sistemi değiştirmekti. Akabinde başkan seçilip Türkiye'nin tek hakimi olmaktı ki bunları yaptı. Bahçeli'nin hesabı ise sadece koltuğunu muhafazaydı. MHP genel başkanlığında kalmak ona yetiyordu. MHP kurultayında hukuk katliamı. Bahçeli'nin kendine yapılan cumhurbaşkanı veya başbakan ol tekliflerini biz haddimizi biliriz diyerek geri çevirdiği ispatlıdır. Ona göre MHP'nin başında olan birinin cumhurbaşkanı ya da başbakanına talip olması hadsizlikti. Bunu kendisi söylüyor. Olanlar ise ortada. İşte bu Bahçeli'ye MHP tabanı başkaldırdı. Bizzat Bahçeli'nin tek tek belirlediği 1200 delegenin 754'ü Bahçeli artık gitsin diyerek noter aracılığı ile imza topladı. Bunun anlamı Bahçeli'nin o saniye siyaseten resmen yok olmasıydı. Zira imzalar noter tasdikliydi. Bahçeli ülkücü iradeye karşı direndi, başka bir ifade ile milli iradeyi tanımadı. Derken iktidar bu durumdan yeni bir siyasi dizayn adına vazife çıkardı. Anında Bahçeli'ye arka çıkıldı, yargı desteği verildi. Ve noter aracılığıyla verilen Bahçeli karşıtı 754 imza hukuk katledilerek çöpe atıldı. Bu yargı desteği sonrası Bahçeli yukarıda aktardığımız sözlerinin tamamını unuttu ve Erdoğan ile et kemik misali oldu. Siyasette ve MHP'nin başında bu şekilde var olabileceğini düşündü. Şu ana kadar haklı çıktı. Gerçekten iktidarın yargı desteği olmasaydı bugün Bahçeli diye biri siyasette olmayacaktı. Af ile AKP'yi aklamak. Bu şekilde Erdoğan'a istediği her şeyi verdi. Bahçeli bu yaptıklarını inandığı için değil, koltuğu adına yaptı. Tayyip Erdoğan da bu hamdesiyle birkaç kuş vurdu. MHP ile ülkücüleri bölüp amacına ulaştı. Dahası bu yapıyı gelecek adına kendisi için siyasi tehdit olmaktan çıkardı. MHP'yi Bahçeli'nin dükkanı yaptı. Bunun adı sözünü çiğneme ve tutarsızlığa düşme adına siyaset mühendisliğidir. İlaveten Erdoğan bir süredir netameli konularda elini ateşe sokmuyor, Bahçeli'yi öne sürüyor. Baskın seçim örneğinde olduğu gibi af olayında yine o var. Hayır, Bahçeli böyle bir ısrarı Erdoğan'a rağmen yapamaz. Af ile hedeflenen ise AKP'nin 16 yıllık icraatlarına af getirip gelecekte hesap sorulmasını engellemek. Erdoğan tepki almaktan korktuğu için bu konuyu yine Bahçeli'ye havale etti. Herkesin sorduğu soru şudur: Bahçeli neden buralara savruldu? Yukarıda belirttik, koltuk için olabilir. Bazı çevreler görevli mi yoksa korkutuluyor mu sorularını soruyor. Kanıtlayamayacağım için bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak yaşananların normal olmadığı kundaktaki bebelerin bile malumu. Tayyip Erdoğan'ın siyaseti dizayn olayı münferit değil, süreklidir. Konjonktür gereği anında olmadık tavırlar takınıyor. Soylu ile Numan kurtulmuş. Demokrat Parti'nin bir dönem genel başkanı olan Süleyman Soylu'yu safına katıp en yakınına alması bunun göstergesi. Soylu da tıpkı Bahçeli misali Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler etmişti. Yine muhafazakar dünyada itibarı olan eski Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'u da AKP'ye katarak ileride lider ve rakip olmasının önüne geçti. Hülasa hakkını teslim edelim, Erdoğan bu işi biliyor. Siyasete ışık veren ya da gelecek çağrıştıran isimlerin ışığını yanına alarak veya kulvarın dışına atarak bir şekilde söndürüyor. Bu şekilde kendine karşı alternatif oluşmasına izin vermiyor ve bunu zirvede kalmanın önemli bir unsuru olarak görüyor. Bütün bunlardan sonra hükmümüz şudur: Tayyip'in iktidarda kalma sırları. Erdoğan'ın iktidarda kalma sırrı şunlardır: sürekli yaptırdığı anketlerle toplumun nabzını tutması ve kontrolünü aldığı medya ile istediği algıyı yaratabilmesi, sağ kulvarda hiçbir ismin öne çıkmasına izin vermemesi, yani siyaset mühendisliği yapması, Bahçeli'nin milliyetçileri bloke etmesi, CHP heyulası yaratıp sol geliyor diye hayali korkular salması, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi marjinalleştirmesi, kimlik siyaseti yapması, karizması, sosyal yardımlarla seçmeni etkilemesi, inanç üzerinden siyasete devam etmesi, muhalefetin alternatif bir iktidar modeli sunamaması ve ülkeyi yönetirim güvenini verememesi, Diyanet gibi din patentli dev bir kurumun AKP adına faaliyete sürüklenmesi. Korkarım böyle giderse çok şey değişmeyecek. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın iktidar aracı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Bahçeli artık Erdoğan'ın iktidar araçlarıdır. Bahçeli bunu alenen, Kılıçdaroğlu ise örtülü yapıyor. Öyle zira 9 kere seçim kaybeden CHP liderinin hala çekilmemesinin ne demokrasi ne de yurtseverlik açısından izahı olamaz. Yakından tanıdığım Kılıçdaroğlu'nun bu inadını şahsına değil başka şeylere bağlıyorum. Ona birileri ısrarla ayrılmayacaksın diyor, o da bunu yapıyor. O birileri içeriden değil dışarıdan, muhtemelen FETÖ'dür. Bu casus şebekesi CHP'nin Atatürkçü ve ulusalcıların kontrolüne geçmesini istemiyor. Ondan önemlisi FETÖ, Tayyip Erdoğan'ın bir şekilde tasfiyesi sonrasında Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki liderliğiyle örgütlerinin toparlanabileceğini hesap ediyorlar. Kılıçdaroğlu gittiği takdirde Tayyip Erdoğan'ın gitmesi çok şey ifade etmiyor. FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'ndan bu talebinin rica değil, emri vaki olduğu kanaatindeyim. Kemal Kılıçdaroğlu baştan beri ABD, AB, FETÖ, HDP ekseninde politika yapmıştır. Hiç abartmıyorum, Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu ilk günden itibaren PKK ile FETÖ'ye açık ve net olarak gür sesle karşı çıksaydı, CHP bugün Ecevit'in 1977'de aldığı oyu bile aşabilirdi. CHP'yi Avrupa Birliği çizgisine taşımak. Daha açık yazayım, Kemal Bey Cumhuriyet'e bakış noktasında HDP ve siyasal İslamcılarla örtüşüyor. Dersim'de katliam ve soykırım palavraları bunlardan biridir. Kılıçdaroğlu'nun bir görünen tarafı bir de görünmeyen yüzü var. CHP'ye bilinçli olarak monte edildi. Bir anekdot. Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunun ertesinde Yeni Çağ gazetesinde yazıyordum. Kemal Bey bir gün aradı ve şunu söyledi. İstanbul Swiss Otel'de yeni CHP için Sabancı Üniversitesi'nin önderliğiyle arama konferansı yapacağız. Sizin de misafirimiz olarak bir iki gün orada olmanızı ve katkı sunmanızı istiyoruz. Kabul edip İstanbul'a gittim ve o toplantıya katıldım. CHP dünyasında iddia, fikir ve birikim sahibi olan herkes oradaydı. İki gün boyunca şuna tanıklık ettim. CHP'ye yeni bir kimlik ve yörünge aranıyordu. Bizim gibi çağrılanlar ise baştan verilen o karara kamuoyunu tatmin adına figüranlıktı. İki günün sonunda CHP eski milletvekili Berhan Şimşek beni köşeye çekip sordu. Nedir sence bu toplantının amacı? Partiniz ehlileştiriliyor. CHP bundan böyle kuruluş misyonunda değil, AB ilkelerini savunacak. Sabancı Üniversitesi'nin önderlik ettiği bu konferansla buna zemin hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu, FETÖ, HDP, CHP'nin ulusalcı çizgiden AB çizgisine çekilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu bu gaye adına kasetle partinin başına monte edilmişti. Bugün ona çekilme diyenler işte o monte edenlerdir. CHP gibi sol bir partide 9 kere seçim kaybeden biri o koltukta artık oturamaz. Sezgin Tanrıkulu ve Mehmet Bekeroğlu gibi fikirleri bilinen malum isimlerin kadın kontenjanından CHP'ye adeta demirbaş yapılması partinin yeni hedefini resmediyor. Kılıçdaroğlu'na olan itirazımız kuşkusuz şahsına değil, başarısız olan siyasi önderliğinedir. Yoksa onun dürüst ve namuslu olduğunu biliyoruz. Kemal Bey liderlikten çekilmez ise CHP'nin alternatifler içinde olması zor olacaktır. Zira değil toplumun genelinde, artık CHP tabanında bile itibarı kalmamıştır. Tayyip gitsin ama oyumuzu kime verelim sorusu toplumda koro halindedir. Ahali Kılıçdaroğlu-Bahçeli ikilisine zerre itibar etmemektedir. Bu konuda bir başka notumuz şudur. Bizzat CHP milletvekili Tuncay Özkan, Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'e, CHP'de parti organları dışında gizli bir karar merkezi var. Kılıçdaroğlu parti kararlarını o bilinmeyen merkezden gelen telkinlerle alıyor demiş, Sevinç de bunu ekranlardan duyurmuştur. Yani Kemal Bey'in güdümlü olduğu bakışı şahsıma ait bir komplo teorisi değil, artık CHP dünyasında bile kabul edilen olgudur. Kılıçdaroğlu'nun sadece ABD gezisini incelerseniz, orada FETÖ ile nasıl iç içe olduğunu net olarak görürsünüz. Mümkün değil ama yarın kaza ara ülke yönetiminde sorumluluk sahibi olsa, FETÖ ile HDP karşısında hangi tutumu alacak belli. Zira o kesimlere karşı muhabbet bağı var. Kılıçdaroğlu karanlıktır. Bu sayfaya kadar okuyup gördünüz. Tayyip Erdoğan'ı bu ülkede bizim kadar net ve sert eleştiren çok az insan vardır. 16 yıldır tavrımız ara vermeksizin hep böyledir ve bunun bedelini tazminatları ödeyerek ve hapis cezaları alarak ödedik. Evet, Sayın Erdoğan bizi defalarca mahkemeye vermiş bir isimdir. Öyleyken bakın, buradan ilan ediyorum. Yukarıda kişisel olarak dürüst dediğim Kılıçdaroğlu siyasi açıdan karanlık bir adamdır. Bizim gibi keskin iktidar muhalifi biri bunu söylüyor ise gerisini siz düşünün. Buradan hareketle Kemal Kılıçdaroğlu çekilmeli. Zira yerine kim gelirse gelsin CHP'ye ilave bir rüzgar yaratacaktır. Kim gelmeli sorusunun yanıtı ise CHP'lilere aittir. Korkum şudur: İktidar bu büyük ekonomik çöküş gereği halktan ciddi bir tokat yiyecektir. Dolayısıyla CHP'nin %30'ları geçmesi durumunda Kılıçdaroğlu bu durum benim başarımdır deyip bir sonraki seçime kadar çekilmeyecek ve o seçimi de varlığıyla Tayyip Erdoğan'a hediye edecektir. Türkiye olmak ya da olmamak noktasındadır. Tayyip'in kaderi Türkiye'nin kaderi olmaz. Açıktan parti ordusu kuruluyor, zira subayların seçimi türbanlı ve elleri eldivenliler belirliyor. İktidarın Türkiye'nin başına bela ettiği Suriye'deki PKK ordusu BK sorunumuzdur. Zira ABD durduk yerde bir çeteye binlerce tır dolusu silah vermez. Üzgünüm ama Suriye'den sonra Türkiye karıştırılacak. Buradan uyarıyor ve acil önlem diyorum. Ekonomik kriz birkaç ay sonra milleti boğmaya başlayınca Suriye'de emrivakiler yapılacak. Maalesef Türkiye'nin kaderi Tayyip Erdoğan'ın kaderi yapılmıştır. Geldiğimiz noktada Erdoğan'ı iktidardan indirmek çok zorlaştı. Manzara ekonomik krizin ötesinde devlet krizidir. Yasal olarak sorumsuz ve her şeye muktedir olan biri ülkenin kaderini tek başına belirliyor. Sonuç klasik bir ifade: bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Son. Kitabın sonu. 7 Şubat 2019. Sayfa 209.